Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 7. ayrım. Fakat devrimler yüzünden Kıbrıslı Türklerle İngiliz yönetimi arasında başlayan çekişme uzun sürdü. İngilizler, Türklerin de birçok sömürge toplumları gibi dünya sorunlarına ilgisiz, kendini bütünüyle dinine vermiş, her türlü yeniliğe kapalı bir din cemaati olarak kalmasını, uyanmamasını, milli duygulara kapılmamasını istiyordu. İngiliz yönetimi, Türk devrimlerinin Kıbrıs'a yansımasına uzun süre direndi, engeller çıkardı. Emperyalizmin çağdaşlaşmaya karşı çıkması, Kıbrıs Türklerini iyice uyandırdı. Yeni Türkiye'ye dört elle sarıldılar. İngiliz yönetimi şapkaya karşı çıktı. Fes'i, Sarık'ı savundu. Rauf Denktaş'ın babası, hakim Raif Bey'i şapka giydiği için Lefkoşa dışına sürdüler. Şapkasını çıkarmadı. Öteki bütün hakimler de Raif Bey'i desteklemek için şapka giyince İngiliz yönetimi durumu kabul etmek zorunda kaldı. Yeni alfabeye karşı çıktı. Önlemek için Türkiye'den kitap getirilmesini yasakladı. Ama Türkler çeşitli yollarla bu yasağı deldiler. İngiliz yönetimi aciz kaldı. Yeni harflere geçildi. Okullarda Mustafa Kemal Paşa'dan söz edilmesini yasakladı. Öğretmenler işten atılma pahasına bu yasağa uymadılar. Okullara Atatürk büstü konulmasını 1954 yılına kadar sert bir biçimde engelledi. İngiliz yönetimi halkın yalnız İngiliz kralına bağlı olmasını istiyordu. İlk Atatürk büstü 1954 yılında Akşam Ortaokulu'na dikilecek, okula İngilizlere inat Atatürk Ortaokulu adı verilecektir. Sömürge yönetimi belediye seçimlerinde vakıfçılar denilen devrim karşıtı adaylara destek verdi. Fakat devrimler konusundaki her çekişmeyi de bütün seçimleri de aydınlık, uygar, milliyetçi Kıbrıslılar kazandı. Dipnot 40. Kıbrıs Türk cemaati, işgal ya da sömürü altındaki milletler gibi sömürge yönetiminin telkinlerine uyarak içine kapalı bir din aşireti gibi kalsaydı, ne sömürge yönetimine ne enosise karşı milli mücadele verebilirdi. Kıbrıs Türklerine bu bilinci, direnci ve uyanıklığı veren yeni Türkiye'yi kuran, milli ve çağdaş anlayışı benimsemeleri, milli mücadeleyi izlemiş ve anlamını kavramış olmaları, Atatürk'e ve düşüncelerine duydukları saygı ve bağlılıktır. 1963'te Rum kıyım girişimine karşı direnecek olan çocuklarını bu anlayışla yetiştirip eğittiler. Yoksa Rumeli ve Balkan Türkleri gibi giderek silinir ya da Batı Trakya Türkleri gibi sıkı denetim altında tutulan Türk adını kullanamayan dini bir azınlık olarak kalırlardı. Batı Trakya'da 250 bin Türk yaşıyordu. Bu sayı 80 bine düşmüştür. Şapka, giyim kuşam, yazı, dil, eğitim, soyadı ve bunun gibi devrim ve atılımlara genel olarak gecikmeksizin uyulmuştur. Laiklik desteklenmiştir. Kadınlar Türkiye'de olduğu gibi kendiliklerinden, çarşaftan, peçeden kurtulmuşlardır. Soyadı almak için bir yasa çıkması beklenmemiştir. Milli günler İngilizlerle çekişerek Kıbrıs'ta da kutlanmıştır. Gazete sayısı artar. Cumhuriyet'in eserleri okuyuculara gururla yansıtılır. Kadın erkek eşitliğinin, medeni kanun anlayışının uygulanması isteği İngiliz yönetimince uzun bir süre kabul edilmemiştir. Ancak 1952 yılında uygulamaya razı olmuşlardır. Ama poligami çok önceden terk edilmiş, kaç göç sona ermiştir. Ankara, milli mücadeleyi destekleyen M. Remzi Okan'ın Söz gazetesine maddi destek verir. Kıbrıs'tan öğretmen okullarına öğrenci alınır, Kıbrıs'a öğretmen yollanır. Okullar açılır. Kıbrıslılar, Türkiye'de Kıbrıs Kültür Derneği ile Atatürk'ün himayesinde Kıbrıs Türk Talebe Birliği'ni kurarlar. Devlet birçok konuda birlikte işbirliği yapacaktır. İngiliz uyruklu Kıbrıslı öğrencilerin fakültelere girmeleri kolaylaştırılır. Bol burs verilir. Bu fakültelerden birçok Kıbrıslı doktor, avukat, mühendis ve bunun gibi mezunlar olur. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta hizmet verirler. Türkiye'den Kıbrıs'a çeşitli tiyatro grupları, ses sanatçıları ve sporcular gelir. Kıbrıs'ta Türk filmleri gösterilmeye, Türk kitapları, sanat dergileri satılmaya başlanır. Yeni Türk romanları Kıbrıs'ta da ilgi toplar. Türkiye ile Kıbrıs arasında düzenli gemi seferleri başlayınca birçok Türk Kıbrıs'ı ziyaret edecektir. CHP milletvekilleri Hasene Ilgaz ve İffet Halim Oruz, gazeteciler ve 300 kişilik bir gençlik grubuyla 1948'de Kıbrıs'ı ziyaret ederler. Kıbrıs'a ana vatanın özellikle kültür yardımları bu tarihte çoğalır. Ekonomik yardım da başlar. 1958'de yardım daha yükselir. 1963'ten sonra Türkiye her türlü yardımı yapacaktır. Parantez içinde, bu paragraf için Rauf Denktaş'ın hatıraları, 10. cilt, sayfa 238-239. Ve Türkiye yardımlarını hala da yapmaktadır. 1931 yılına kadar bazı sürtüşmeler, çekişmeler yaşandı ama silahlı, kanlı bir olay olmadı. Türklerin birikmiş sorunları vardı. 1 Mayıs 1931'de ilk kez örgütlenmeye doğru önemli bir adım attılar. Kıbrıs Türk Milli Kongresi toplandı. Sorunlar belirlendi, çözümler tartışıldı, İngiliz yönetimine verilmek üzere öneriler ve istekler saptandı. İngiliz yönetimi Türklerin önerileri ve isteklerini aldı ve uyuttu. Türklerin cesareti kırılmadı. Cemaatin bütün kesimlerinin temsilcilerinin bir araya gelmesi büyük bir gelişmeydi. İngiliz yönetimi ile çekişmeye daha azimle devam edeceklerdi. Geçmeyen hastalık, enosis. Bu sırada Yunanistan yeni bir enosis hamlesi için usul usul hazırlanıyordu. Büyük yenilginin altında ezilen Yunanistan'ın, özellikle Türklerle savaşta rezil olan ordunun bir başarıya ihtiyacı vardı. Dünyada sömürgeciliğe karşı bir akım başlamıştı. Bundan yararlanabileceklerini düşünüyorlardı. Yeniden başbakanlığa gelmiş olan Venizelos'u da ikna ederek Kıbrıs'ı bir daha İngilizlerle görüşerek Yunanistan'a katmayı tasarladılar. Dost İngiltere belki bu kez razı olabilirdi. Resmi olmayan bir şekilde İngiliz hükümetinin görüşünü yokladılar. İngiltere'nin böyle bir isteği kabul etmeyeceği anlaşıldı. Konu kapanmadı. Bu işin diplomasi dışı yollarla da denenebileceğini düşünen maceracılar vardı. Kıbrıs Rumları sömürge yönetimine baş kaldırabilir, dünya kamuoyu bu baş kaldırıyı belki destekleyerek sorunun çözümünü kolaylaştırabilir, İngiltere'yi baskı altına alabilirdi. Venizelos bu sakıncalı girişimi engelleyemedi. Kıbrıs'ta zora başvurulacaktı. Önce Larnaka Piskoposu Nikodemos, 11 Eylül 1931 günü bir konuşma yaparak Rumları İngiliz yönetimine vergi vermemeye, kokuşmuş İngilizleri adadan çıkarmaya çağırdı. 6 gün sonra da asıl amacı açıkladı. Enosis çağrısında bulundu. Esenliğimiz ancak ana vatan Yunanistan'da birleşmekle sağlanacaktır. Dipnot 41. Megali İdea, dolayısıyla enosis konusu, Yunan-Rum Kilisesi'nin ve Yunan-Rum hayat anlayışının ayrılmaz bir parçası, bir inanç ilkesi, milli ideal, kalıtımsal bir özellik, tarihin en ırkçı akımıdır, ebedidir. Yunan-Rum Kilisesi'nin, yönetimlerinin ve halkın çoğunluğunun Megali İdea'dan, enosisten vazgeçeceğini, vazgeçebileceğini sananlar aldanırlar. Bu anlayış, engel karşısında durur, geri çekilir, zorda kalırsa vazgeçtik der ama engel zayıflayınca yine belirir ve bu yolda yürür. Her şey bu ebedi amaca göre planlanır. Kıbrıs sorununa çözüm arayanlar, Yunan, Girit, Rumeli, Rodos ve Kıbrıs tarihini iyi bilmeli ve bu gerçeği hiç unutmamalı, buna göre önlem almalı. Bu tarihin uyarısıdır. Yoksa Kıbrıs Türklerinin 1878 yılından beri sürdürdükleri mücadele, uğrunda birçok şehit verilen dava utanılacak bir yenilgiyle sonuçlanır. Kıbrıslı Türkler, Rum denizi içinde eriyip giderler ve Rumların egemen olduğu Kıbrıs Türkiye için olağanüstü tehlikeli bir yer olup çıkar. Hiçbir Türk hükümeti buna razı olamaz. Olursa tarihte damat Perit hükümetinin yanında yer alır. Ortam hazırdı. Su hızla kaynama noktasına yaklaştı. 21 Ekim 1931 akşamüstü binlerce Rum hükümet konağına doğru yürüyüşe geçti. Kalabalık konağın önünde toplandı. Sömürge yönetimini protesto etmeye başladılar. Dağılmalarını isteyen polisle Rumlar arasında çatışma çıktı, polisleri dövdüler. Vali konağının camlarını kırdılar. İngiliz bayrağını indirerek göndere Yunan bayrağı çektiler. Önce 4 polis arabasını, sonra da vali konağı ile yönetim binasını yaktılar. Vali zorlukla kaçabildi. Ölümler ve yaralanmalar oldu. Şiddet olayları adanın birçok bölgesine yayıldı. Ormanları tutuşturdular. Komünistler kiliseye ve ırkçı Rum örgütlerine tam destek verdiler. İsyana katılanların 15 bin kişi olduğu tahmin edilmekteydi. Dipnot 42. Kıbrıs olaylarının 4 ayağı vardır. Yönetim, kilise, halk, örgütler. Parantez içinde gizli örgütler, partiler, sendikalar, dernekler ve bunun gibi. Bunlar uzun yıllar hep birlikte hareket edeceklerdir. Akel Partisi zaman zaman bağımsız davranır. Vali, Mısır ve Malta'daki İngiliz komutanlardan takviye istemişti. Takviye birlikler hızla geldiler. Kasım'ın ilk haftasında İngiliz yönetimi duruma hakim oldu. 6 kişi ölmüş, 30'dan fazla sivil, 38 polis yaralanmış, binlerce Rum tutuklanmıştı. 2000 Rum çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Larnaka ve Girne piskoposları ile 28 kişi Kıbrıs'tan sürüldü. Kıbrıs, İngiltere'nin hazırladığı anayasa denilen bir genel yasa ile yönetiliyordu. Bu anayasa yürürlükten kaldırıldı. Yasama meclisi kapatıldı. Olağanüstü hal ilan edildi. Rum kiliselerinin piskopos seçmeleri yasaklandı. Basına ve postaneye sansür kondu. Eğitim daha sıkı denetim altına alındı. Birçok kısıtlayıcı kural getirildi. Kıbrıs, vali emirleri ile yönetilecekti. Böylece 1946 yılına kadar sürecek ağır bir baskı dönemine girildi. Dipnot 43. 1931 ayaklanması konusunda Şükrü Sina Gürel'in Kıbrıs Tarihi adlı eserini esas aldım. Sayfa 134-148. Venizelos, İngiltere'yi hükümetinin Kıbrıs'taki isyanla ilgisi olmadığına inandırmaya önem verdi. Bu arada Türkiye'nin güvenini de yitirmemeye dikkat etti. Türk-Yunan dostluğuna büyük önem veriyordu. Venizelos'tan sonra maceracı anlayış günümüze kadar ağır basacaktır. Dipnot 44. Yunanistan ekonomik sorunlar dolayısıyla batmak üzere. Ekonomisini bozan temel neden Türkiye ile savaşacağı hesabı ile satın aldığı savaş, araç ve gereçlerinin yüklü faturasıdır. Kıbrıs'ta, Ege'de ikide bir sorun çıkarmasa, Enosis hastalığından kurtulsa, uzlaşmayı bilse, gerginlik olmaz. Türkiye ile gül gibi geçinir. Parantez içinde, kara sularını 12 mile çıkarmayı da bir megali ideya ilkesi olarak görmektedir. Ama dayanamıyor, mutlaka bir olay çıkarıyor, bir entrika çeviriyor, bir güzelliği zehirliyor, havayı geriyor. Sonra da savaş çıkacak diye korkuyor. Durmadan uçaklar, gemiler, toplar alıyor. Akıllı, gerçekçi bir politika yürütse, Türkiye ile hiçbir sorunu olmayacak. Bence Türkiye'ye değil, kendine güvenemiyor. Çünkü hiperaktif bir çocuk gibi uslu duramıyor. Kıbrıslı Türkler bu olayların dışında kalmış, İngilizleri ve Rumları dikkatle izleyip tartmışlardı. İkisi de fırsatçı, bencil ve acımasızdı. İkisine de güven olmazdı. Saplarını sıklaştırdılar. İstanbul Tıp Fakültesine giren Fazıl Küçük, yaz tatilinde Kıbrıs'a geldi. Türk cemaati ve mahalleleri gözüne daha da geri göründü. Canı sıkıldı. Türk okullarını İngiliz müdürlerin yönetmesi de eskiden beri onuruna dokunurdu. Bu duruma karşı çıkmayan Türk yetkililere karşı sert tepki gösterdi. Vakıf dairesinde çalışan İngilizci Türklere de çattı. Etkili olamadı. Hayal kırıklığı içinde Kıbrıs'tan ayrıldı. İsviçre'ye gitti. Lozan Üniversitesi'nde tıp öğrenimini tamamladı. Uzman olarak 1937'de Lefkoşa'ya döndü. Serbest hekim olarak çalışmaya başladı. Türk kesimi bıraktığı gibiydi. Yoksulluğu ve bağımsızlığı ilk bakışta belli oluyordu. Dipnot 45. Rauf Denktaş diyor ki, bir ortaokul, bir lise, 3-4 tane avukat, 1-2 tane doktor vardı. Liseye yılda 30 öğrenci kaydoluyordu. 20 kişi mezun oluyordu. 18'i işsiz kalıyordu. Türk konsolosuna selam vermek suçtu. Konsoloshaneye gitmek suçtu. Konsoloshanenin önünden geçer, Türk bayrağını seyrederdik. Bayrak yasağı vardı. İdari makamlardan Türkleri uzaklaştırmışlardı. Türkler odacı olmuştu. Ekonomi bütünüyle Rumların eline geçmişti. Bir Türk çocuk doktoru yoktu. Çiftçi acınacak durumdaydı. Bir öğretmen o günleri şöyle anlatıyor. İstiklal Marşı'nı söylemek, Türk'üm demek, Türk bayrağı bulundurmak, müsamerelerde sarı zeybek oynamak bile yasaklanmıştı. Şapka giymiş her Türk İngiliz aleyhtarı diye takip edilir, memur ise sürülürdü. Okul kitaplarından bütün milli şiirler, yazılar çıkarılmıştı. Öğrencilere İngiliz Kralı Marşı öğretiliyordu. Bu öğretmenler köylere gidince halka bilgi veriyor, köyleri uyandırmaya çalışıyorlardı. Halk evleri kapanana kadar Türkiye'de olduğu gibi. Buna karşılık Rum köyleri ve mahalleleri iyice gelişmişti. Yollar geniş, evler güzel, bahçeler özenli, ticaret ve sanayi hayatı canlı, sosyal hayat hareketliydi. Güzel oteller, lokantalar, gazinolar ve plajlar yapılmıştı. Hayatın tadını çıkarıyorlardı. Kıskanarak baktı. Bu geri kalışın sorumlusu biraz da kendileriydi. Girişken, para canlısı ve hırslı değillerdi. Sanata önem verenlerin sayısı azdı. Kültür hayatı ölgündü. Okur yazar oranı düşüktü. Söz gazetesinde bu konular hakkında uyarıcı, yol gösterici, kimi kabaca sert, kimi doktorca şefkatli yazılar yazmaya başladı. Toplumunun yeteneğine güveniyor, bu durumdan eninde sonunda sıyrılacaklarına inanıyordu. Nitekim bir harekette başlamıştı. Ama İstanbul'dan gelen haberler hepsinin canını yaktı. Atatürk'ün doktorları sağlık bildirileri yayımlamaya başlamışlardı. Demek ki durum iyi değildi. Atatürk. Durum gerçekten iyi değildi. Atatürk'ün can mumu sönüyordu. Her vefalı, kadir bilir, adam gibi adam Türk'ü acıya boğacak, birçok yabancı devlet adamını, diplomatı, düşünürü, aydını, yazarı, bilim adamını, sadece insanı derinden üzecek olan olay sonunda gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi ve Türk milletinin fedakar ve sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman Atatürk, 10 Kasım 1938'de sonsuzluğa karıştı. Türklük yetim kaldı. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri şimdiye kadar hiç kimseye Atatürk'e ağladıkları kadar ağlamamışlar, onun ölümüne yandıkları gibi hiçbir ölüme yanmamışlardı. Atatürk İstanbul'dan yüzbinlerin gözyaşları ile uğurlandı. Ankara'da gözyaşları ile karşılandı. Büyük, milletler arası bir törenle geçici kabrine yatırıldı. Sanki Atatürk'ün gidişi ile insanlığa en yakışan şey barışta yara almış, savaş rüzgarları esmeye başlamıştı. Dipnot 46. Anayasa gereği 11 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim yapıldı ve İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığına seçildi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 52. Devamı 8. ayrımda.